Ayrım 13, sayfa 91. Divan edebiyatı milli kültür bakımından da çok kıymetsizdir. Çünkü o, din ve ümmet kavramları, mefhumları yönünde benliğini, milliyetini unutmuştu. Dipnot 17. Yazının bir yerinde de zavallı divan edebiyatı ifadesi geçmektedir. Dipnot 17. Fethi Seçkin, Divan Edebiyatının Dil Bakımından Kıymeti, Toplantı Dergisi, Ocak 1936, N14, S2. Burada açıkça divan edebiyatının milli kültürün penceresinden görülmeye çalışıldığı gerçeği vardır. Halbuki milli kültür denilen şey divan edebiyatı döneminde söz konusu değildir. Bunun için divan edebiyatı sanatçıları olmayan bir şeyi sanatlarına koyamazlardı. Edebiyat incelemelerinde dışından bakışı birçok kişi kullanışsız buluyor. Bu itibarla edebi eserlerin tetkikinde esas bugünkü zevkimize uygunluğu değil, doğdukları cemiyetlerdeki tesirleridir. Dipnot 18. M. Kurşuncu, Gediz Dergisi, Ocak 1938, N10, S10. Divan edebiyatı olsun, tanzimat edebiyatı olsun, tesir altında kalmış edebiyatlardır. Bu yüzden gayri milli addedilebilirler. Fakat o zamana göre millidirler. Bu bir zaman meselesidir. Mehmet Asım, Dipnot 19. N. Safa Coşkun, Milli bir edebiyat yaratabilir miyiz? S. 136. Eğer bugünün şairi divan şiirini yerden yere vuruyorsa, ondan çok şey anlamadığı için bu hareketi yapıyor demektir. Dipnot 20. Necdet Evliyagil, Edebiyatımızda Divan Şiiri, S10. Her sanatkar kendi devrinin adamıdır ve devrinin telakkileri hayat görüşü içinde tetkik edilmesi lazımdır. Dipnot 21. K. Tansel, Baki ve Divan Edebiyatı, Burdur Dergisi, Aralık 1939, N11, S12. Sayfa 92. Bu örnekler divan edebiyatının kesinlikle dışından değil, içinden değerlendirilmesi gerektiğini, yoksa yanlışlık yapılacağını ortaya koyuyor. Dışından bakış hiç kullanılmaması gereken bir metot değildir. Ancak içinden bakışa göre yanılabilirlik payı yüksektir. Ama yine de kullanılması gereken yerler olacaktır. Bu metodun yanılabilirlik payının çokluğu, söyletmen, vurun tavrının eleştiriye tam anlamıyla yansımasından kaynaklanıyor. Yoksa eserin kendi şartlarına da mahkum olmamak titizliğini göstermek bakımından başvurulduğunda son derece yararlı, doğruya götürücü bir metot olabilir. C. Sanatçı yaklaşım. Bunu değişik biçimlerde anlamak mümkündür. İlk planda sanatkarca yaklaşım olarak düşünülebilir. Sanatçı, kendisi bizzat sanat eserini ürettiği için neyin sanat olup olmadığını veya hangisinin ne türlü sanat olabileceğini iyi bilir. Mustafa Şekip'in bu tür anlamayı kapsayan bir sözü vardır. Bir Fuzuli'nin öz sanatını derinden anlayabilecek gene kendi payesinde bir şairden başka kim olabilir? Dipnot 22. Mustafa Şekip Tunç, Şiirin Macerası, Ağaç Dergisi, Mayıs 1936, N3, S3. Her ne kadar Tunç'un sözü anlamaya ilişkinse de değerlendirilenin kapısı öncelikle anlamakla açılacağından, eserle ilgili dikkate değer bir değerlendirmeyi en iyi bir sanatkarın sanatkarca yaklaşımıyla yapabileceği söylenebilir. Tunç'un sözünün devamı da bunu doğrular mahiyettedir. Hayatta en büyük münekkitlere bile güvenmemek lazımdır. Dipnot 23. AG S3. Münekkitlere güvenmeme, onların tenkitlerinin yanlış da olabileceğini ifade ediyor. Böylece Tunç, sanat eserine sanatçı ayarında bir sanatçıdan başkası ciddi bir yaklaşım getiremez demek istiyor. Sayfa 93. Bu türlü bir görüşün haklılık yanı yok değil, ama sanat eseri insana hitap ettiğine, bu hitabı sağlayabilmek için de belli bir dil olgunluğuna oturtulduğuna göre sanatçı olmayan insanlar da sanat eserlerinden paylarını alacaklardır. Gerçi şiiri büyük bir suskunluk sayanlar da vardır. Şiir, bir hakikat-ı müdhişenin tazyiki altında hiçbir şey söylememektir. Dipnot 24. Abdülhak Hamit Tarhan, Makber, Mukaddime. Ama bizim nasıl değerlendirileceğini araştırdığımız sanat bundan farklıdır. En azından bu tür bir sanat olsa da bu söze kavuşmuş, dilini bulmuş bir sanat eseri olmalı ki sanat eseri diye ele alınabilsin. Bu, konuşan yani bir bakıma kendini anlatan sanat eserinin yalnızca böyle bir sanatçının anlayabileceğini öne sürmek, çerçeveyi dar tutmak demektir. Sanatçı yaklaşım ifadesini bir de şu noktada düşünelim. Sanat eserini bir takım sanat kaygıları çerçevesinde değerlendirmek. Öncelikle şu doğrudur. Sanat eseri ortaya konurken sanatçı az çok bir sanat kaygısı taşır. Bir sanat oluşturduğunun farkındadır. Bu arada kendi kendine bir sanat görüşü üretmiş de olabilir. Belki de iç dünyasında kendisinin de farkına varmadığı bir sanat tercihi yapar. Bu onun sanatında yol göstericilik yapar. Çizgisiz kağıda yazı yazmaya çalışan, bir işe alışmamış biri altına çizgili bir kağıt koyar. Ama ustası altında aynı kağıt varmış gibi düzgün yazar. Çizgiler biraz da onun kendi kafasında vardır. Sanatçı da öyle. İç dünyasında var olan sanat kıstaslarının gözetim ve yönetiminde sanatını ortaya koyar. Bu kıstas eser değerlendirilirken yeniden gündeme gelebilir. Bir konuda bir takım sanat teorileri, poetikalar veya bizzat sanatçının kendi sanatıyla ilgili verdiği ipuçları kullanılabilir. Sayfa 94. Ben Türk edebiyatında Galip Dede'den Yahya Kemal'e kadar olan devre hakkında hüküm vermek istemiyorum ve zannediyorum ki o devre şairsizdi. Dipnot 25. F.T. Asaf Halet ile Konuşma. Yeni İnsanlık Dergisi, Şubat 1940. N1, S30. Asaf Halet, Batı'nın mistik dediği şairlerdendir. Sanat görüşünün temelinde bu kavram oluşturmuş olabilir. Toplumcu sanat gibi bir görüşle de özellikle ilgisi yoktur. Onun değerlendirmesinde Şeyh Galip ile Yahya Kemal arasında gelip geçen birçok şair, şair olarak bir değer kazanamıyorlar. Çünkü Asaf Halet olaya kendi sanat görüşünün penceresinde bakıyor. Sanat kaygısıyla baktığı için bir sanatçı yaklaşım var bu noktada. Ama kendi sanatının kıstaslarını kullanmak gibi mevzi kalmış olduğu da bir gerçektir. Çelebi, yoğun içerikli ve çağrışımcı şiirler yazmıştır. Şeyh Galip ile Yahya Kemal de kendilerine özgü ve yeni, ayrıca çok yoğun içerikli şiirler yazmışlardır. İkisi arasında yer alan şairlerse ya politik ya da sosyal tavırlı şiirler üretmişlerdir. Sanat kaygısını biraz kenara itmişlerdir. Asaf Halet'in yaklaşımı dikkat edilirse sübjektif özellikler taşımaktadır. Şu sözler üzerinde durulabilir. Öyle sanatkar olur ki iç güdümünden aldığı hazla bize bir dakikanın tamamıyla sübjektif olan estetik heyecanını unutulmaz bir kudretle sunar. Bir başka sanatkar, insanlığı büyük davanın kıvılcımlarını kaleminin ucunda meşaleleştirir. Kafamıza ve gönlümüze armağan eder. Bunların hangisini sanat çerçevesi dışında bırakabiliriz? Dipnot 26. Şinasi Özdenoğlu, Edebiyatımızın 5 Ana Meselesi, S94. Bu sözler, sanatçının sanatını hem Fil Dişi Kulesi'nde hem de Agora'da ortaya koyabileceğini anlatıyor. Bu, bir bakıma sanat kuramına girer. Bu türlü bir sanat kuramı inşa edilince de elimize alacağımız sanat eserini onun kıstasları içinde ölçmek kolaylaşacaktır. Divan edebiyatı ile ilgili şu değerlendirme bu anlamda bir örnektir. Divan edebiyatı, kullanıldığı dil, üslup ve mazmun itibariyle bütün kitleye hitap etmemekle beraber öz sanat eserleri meydana getirmiştir. Bu arada Mevlana Celaleddin, Fuzuli ve Şeyh Galip gibi büyük şairler ve onların Mesnevi, Leyla-ı Mecnun ve Hüsnü Aşk gibi eşsiz sanat eserleri meydana gelmiştir. Dipnot 27. A. Rıza Korap, Sanatın Bizdeki Tesellisi, Bilgi Yurdu Dergisi, Ocak 1940. N. 39, S. 3. Sayfa 95. Nurettin Artam'ın bir edebiyat kuramı gibi ortaya attığı düşünce, önümüzde sanat kıstası olunca bu kıstasa göre Rıza Korap'ın değerlendirmesi bir sanatçı yaklaşım örneği sayılır. Kuramda sanat eserinin hem bireysel hem de toplumsal olabileceği düşüncesine yer veriliyor. Korap'ın değerlendirmesinde de bir Mevlana'nın, bir Fuzuli'nin veya bir Şeyh Galib'in bütünüyle topluma inememiş olmalarına rağmen büyük sanatçı olduklarının ortaya konuşu, söz konusu kuram taslağı ile uyuşuyor. Divan edebiyatı, yalnızca bu edebiyatın Arapça, Farsça kelimelerle ne kadar yüklü olduğunu göstermesi için seçilen örneklerden ibaret değildir. Nesirde sade, orta ve süslü olmak üzere üç tipin varlığını ileri sürdükten sonra artık hep Veysi, Nergisi ve benzerlerini öne sürmek pek doğru olmaz. Dipnot 28. Doktor Tunca Kortan Tamer. Türk şiirinde ses konusunda ve ses gelişmesinin devamlılığı üzerine genel bazı düşünceler. Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırma Dergisi. 1982 N1 S75. Bu değerlendirme bir edebiyat tarihi bilgisine dayanıyor. Divan edebiyatında 3 nesir olduğu belirtildikten sonra onların hepsinin örnekleri olabileceği, olayı hep süslü nesirden ibaretmiş gibi göstermenin yanlışlığı vurgulanıyor. Yalnız bu tür yaklaşımların sağlıklı olabilmesi için öncelikle kabul gören bir edebiyat kuramının yapılması gerektiği hemen öne çıkıyor. Elde böyle bütün edebi yaklaşımlarda kıstas alınabilecek kuramlar olursa eserleri değerlendirmek kolay olacaktır. Sayfa 96. Bu kuram sanatçıyı bağlamayacaktır. Çünkü her sanatçı sanatını, eğer güçlü bir sanatçıysa, kendisi kuracaktır. Daha doğrusu bir sanat çizgisi tutturup o düzlemde sanat eserleri verecektir. Bizim sözünü ettiğimiz sanat eserinin değerlendirilmesi, onun muhataplarınca ele alınıp kabul görmesi veya eleştirilmesidir. Sanatçı sanatını şöyle veya böyle kuracak, bizse onu bir sanat olayı olarak ele alacağız. Önce bu ele alınışın sağlam temellerini bir birikim halinde, daha önceki sanatçıların sanat çizgilerinin yoğunluk noktalarını yakalayarak bulmak gerekecektir. O zaman değerlendirilecek eser bu yoğunluk noktalarının üzerine yatırılacak, çakışıp çakışmadığına bakılacaktır. Sanatçı yaklaşımın avantajlarından en önemlisi, içinden bakışta olduğu gibi sanatın kendisinden hareket ederek değerlendirilmesidir. Hatta sanatçı yaklaşımı bir nevi içinden bakış saymamız da mümkündür. Sanatçının sanatın dışında başka bir gerçekliğe göre değil, onun kendi gerçekliğine göre, kendi varoluşunun içinden değerlendirilmesi, içinden bakış yönteminin kullanıldığı anlamına gelir. Aralarındaki fark şudur. İçinden bakış, kendi uygarlığı, zamanı, şartları ne ise o noktadan yola çıkarak değerlendirmeyi içeriyor. Sanatçı yaklaşımsa, sanat eserinin kendi sanat dünyası noktasından yola çıkarak yapılan değerlendirmeyi içine alıyor. Yani sanatçı yaklaşım, içinden bakışa göre daha özel bir alanda kullanılmış oluyor. Sanatçı yaklaşım için kullanılabilecek bir kavram olan zevkle ilgili iki örnek verilebilir. Halk şairleri zamanlarında divan edebiyatı zevkinin yayılması dolayısıyla gölgede kalmamışlar mıydı? Dipnot 29. Bahadür Der, Edebiyatımızda Şöhret ve Kıymet Meselesi. Taşan Dergisi, Ekim 1938. N53, S7. Sayfa 97. Bugünün zevkleri dünden çok ayrıdır. Bu itibarla edebi eserlerin tetkikinde esas bugünkü zevklerimize uygunluğu değil, doğdukları cemiyetlerdeki tesirleridir. Dipnot 30. M. Kurşuncu, Gediz Dergisi, Ocak 1938, N10, S10. Birincide divan edebiyatı zevkinden, diğerinde ise bugünkü zevklerimizden söz ediliyor. Bu, divan edebiyatı zevki ve bugünkü zevk, bu söz konusu dönemlerdeki edebiyat anlayışları, güzel sözün bu dönemlerde nasıl söylenmiş olduğunu ifade ediyor. Bunlar tam anlamıyla bir sanat kuramını anlatmıyorsa da en azından hatırlatıyor. Sanat kuramının içinde yer alması gereken sanatın muhatabının beğenisini anlatmış oluyor. Nurullah Ataç, divan edebiyatı zevki ile ilgili şunu söylüyor. Ben eski adamım. Baki'yi gerçekten seviyorum. Eski şiir bende raks hissi uyandırıyor. Yeni şiir henüz bunu veremiyor. Dipnot 31. Nurullah Ataç, Şiirimizde Yenilik, Fikirler Dergisi, Nisan 1948, N10-S8. Halit Ziya da aruz nedeniyle hemen aynı şeyleri söylüyor. Fakat onun hiçbir dilde, vezinler arasında başka hiçbir vezinde rastlanamayan bir musiki zenginliğine sahip olduğuna inanıyorum. Dipnot 32. Ruşen Eşref Ünaydın, Diyorlar Ki, S69. Bu konuda Servet Üfü'nün edebiyatı sanatçılarının tavrı önemlidir. Onlar tanzimatçılardan daha sanatkardırlar. Bu onların vezin seçimlerinde kendini gösterir. Aruzu, Halit Ziya'nın dediği gibi daha müzikal bulurlar. Müzikalliği arttırmak için şiirdeki duygunun ritmine uygun aruz kalıpları seçerler. Yahya Kemal'in, Frankler'in öz şiir, parantez aç, P-O-E-C-E-P-U-R-E kapa, telakkisi ile açıklanabileceğini ortaya koyan Sabahattin Eyüboğlu, aynı telakkiyi divan şiirinde yakalar. Dipnot 33. Sabahattin Eyüboğlu, Yeni Türk Sanatkarı, İnsan Dergisi, Nisan 1938, N1-S35. Bu değerlendirmede sanatçı yaklaşımı sonucu elde edilmiştir. Sayfa 98. Sanatçı yaklaşım her şeye rağmen bir sanat eserinin değerlendirilmesi konusuyla daha bir uyum içindedir. Belki sanatçı yaklaşımın sözü edilen sanat kuramı anlamında temelleri atılmamıştır. Belki verilen kararlar oldukça yanlıdır, bireyseldir. Bir sanatçının kendi sanatı dışına çıkmaz. Birbirini hiç tutmayan sonuçlar alınabilir. Çünkü elde tek değil, çok sayıda sanat kuramı vardır. Buna rağmen hiç olmazsa şöyle veya böyle bir sanat kaygısı vardır. Bir sanat eserinin değerlendirilişinde kıstas olarak sanat alınmıştır. Sanat eseri ortaya konurken ölçü olarak sanat alındığına göre değerlendirilirken de sanat alınmalıdır. Bu işlemin bir yaklaşım olarak adı sanatçı yaklaşımdır.